Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 237. Gözyaşlarımı silerek konuşmaya çalıştım. Çok özür dilerim sevgili Janin. Bunu size çok daha önce söylemem gerekirdi ama bir türlü cesaret edemedim. Zaman hiç olgun zamanmış gibi gelmedi. Ama artık öğrenmeniz gerek. Yüzündeki ciddi merak ifadesi biraz da endişe ve korkuyla sarılmıştı. Yoksa Ezra ile mi ilgili anlatacakların? Sorusunu sorarken bakışlarından neyi ne kadar tahmin veya hissettiğini anlamam mümkün değildi. Sadece bir an evvel sırrımı paylaşıp nasıl bir tavırla karşılaşacaksam karşılaşayım, gerçeği saklama yükünden kurtulmak istiyordum. Tam kelimeler dudaklarımdan dökülmek üzereydi ki kapıda duran personeli görünce sustum. Janin benim bakışlarımla beraber başını oda kapısına doğru çevirdi. El işaretiyle genç adamı uzaklaştırmak istedi. Richard, kapıyı da çek lütfen. Fakat efendim, kapıda sizi görmek isteyen üniformalı bir bey var. Janin Stein anında sevinç çığlığıyla yerinden fırladı. Ezra, tanrım Ezra gelmiş olmalı. Richard yeni tanımıyor. Odadan dışarı doğru hızla çıkarken bir yandan da genç adama talimat veriyordu. Koş, kapıyı aç, koş. Anlamadın mı onun Bay Stein olabileceğini? Sonra koşar adımlarla bana doğru geri geldi. Bense yüreğim ağzıma gelmiş, ne için burada olduğumu dahi unutmuştum. Hadi tatlım gel, burada olman ne büyük şans. Sıra halinde odaların açıldığı uzun geniş koridordan antreye doğru ilerlerken, elim Janine'in avucunda, yüreğimin sesi kulaklarımda, patronunun oğlunu kapının dışında bırakmış olmaktan duyduğu utançla sokak kapısına doğru koşturan Richard'ı izliyordum. Kapı açıldığı an Janine'le ellerimiz ayrıldı ve o eşikte duran üniformalıya doğru son adımlarını atarken ben geride kalıp nefesimi tutarak bekledim. Yüzümdeki heyecan, beklenti ve adımlarım donup kalmıştı. Gelen Ezra değildi. Şapkasını çıkaran adam Janine'i selamladı. Bayan Stein, evet benim. Ezra nerede? Ben Birleşik Devletler Ordusu'ndan Teğmen Clive Sanderson efendim. Yüzündeki ifadeden uzattığı zarfın ne anlattığını anlamıştım. Yer ayağımın altından kaymış, bedenim sisli bir boşlukta uçmaya başlamıştı. Yanında durduğum mermer kolona dayanıp kendimi tutmaya çalıştım. Çok üzgünüm efendim diyordu Teğmen Sanderson. Janine Stein elindeki zarfın üzerine okuyup açmaya çalışırken bir yandan da ümitsizce mırıldanıyordu. Nedir bu, ne oldu? Ezra'ma ne oldu? Teğmen'in tekrarladığı cümle kulaklarımda uğultuyla bir kez daha yankılandı. Çok üzgünüm efendim. Janine açtığı zarftaki telgrafa inanamayarak baktı ve dudaklarını bir çocuk gibi büzüp ağlamaya başladı. Ona doğru yürümek istiyor ama kımıldayamıyor, konuşamıyordum. Duymak ve görmek dışında hiçbir hayati fonksiyonum kalmamış gibiydi. Janine, Richard'ın yardımıyla antredeki iskemleye çökerken ağlayarak bana elindeki telgrafı uzattı. Kelimeleri hıçkırıklarla kesiliyordu. ''Bak, prenses, Ezra'm için ne diyorlar?'' Dizlerimin kırılmış gibi büküldüğünü hissediyordum. Olduğum yerde sendelerken Aurora'yı düşündüm. O evde ona dönmemi bekliyordu. Süt saati yaklaşmıştı. ''Sevgili Ezra'mın bana hediyesi güzel Aurora'm. Onun için kendime hakim olmalıydım. Kendimi bırakmaya hakkım yoktu.'' Janine Stein'a doğru yürüyüp yanında diz çöktüm. Onun kucağına çaresizce yerleştirdiği elini avucuma aldım ve bana uzattığı telgrafı okumaya başladım. Üzülerek bildiririz ki 102. Piyade Alayı 26. Bölük E Birliği'nden Onbaşı Ezra S. Stein'ın 20 Nisan'daki Sicepri Harekatı esnasında öldüğü resmi olarak nokta nokta nokta. Son kelimeleri artık göremez olmuştum. Telgraf elimden düşmüş, sessiz hıçkırıklarım ve isyanım beynimi dağılıyor, gözyaşlarımı kontrol edemiyordum. Janine ağlarken ısrarla kendini haberin yanlışlığına inandırmaya çalışıyordu. Bu doğru olamaz, değil mi? Belki de bir hata yaptılar. Belki sadece yaralıdır. Belki sadece kaybolmuştur. Gözlerimdeki yaş perdesinin arasında Janine'e bakmaya çalıştım. Üzgünüm Janine, çok üzgünüm. Hem de çok. Janine Stein derin bir nefesle kendini toparladı ve benim elimi de bırakmadan oturduğu iskemleden ayağa kalktı. Onu takip ettim. Yanı başımızda sanki bir kardeşini kaybetmiş gibi duran Teğmen'e döndü. Omuzlarını dikleştirdi, başını kaldırdı ve metanetle konuştu. Teşekkürler Teğmen. Sizin için de zor bir görev olmalı. Ama ben bütün kalbimle bunda bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Bu büyük bir yanlışlıktan ibarettir ve oğlum Ezra muhakkak geri dönecektir. Tekrar teşekkürler. Teğmen Sanderson bir şeyler daha söyleyecek gibi oldu. Ama ona bir göz işaretiyle üstelememesini belirttim. Başıyla selamlayıp şapkasını giydi ve dönüp apartmanın koridorunda yok oldu. Onun gidişini izlerken Ezra'yı bir kez daha yolcu ediyormuşum gibi hissettim. Nesimi nasıl gönderdiysem ölümün kucağına, onu da göndermiştim. Belki farklı zamanlar, farklı sebeplerde ama ikisini de durdurmamış ve kaderle alay etmiştim. Ezra, Nesim'in trajedisinden geride kalan büyük yalnızlığımı, acılarımı, aşk ihtiyacımı tam sarmaya başlamışken, onun da gitmesine izin vermiştim. Ve şimdi bir kez daha bitmeyecek hasret ve acı kalmıştı bana. Artık kader denilen bilinmezi değil, sadece ve sadece kendimi suçluyordum. Janine, yerdeki telgrafı Richard'a göstererek, "Yırtat şu kağıdı Richard," dedi. Bay Stein'a sözümü bitiremedim. Janine derhal araya girdi. Böyle bir yalan yanlış haberle İshak'ı üzmek istemiyorum. Janine yaşadığı şokla sanki yarı aklını kaçırmış gibiydi. Tabii olmayan sinirli bir kahkaha atarak salona geri yürüdü. Aman Tanrım, neredeyse inanacaktım bu felaket haberi. Mümkün mü? Masanın üzerindeki mektupları toparlayıp eline aldı. Sen de üzülme tatlım, bana inan. Ezra sapasağlam dönüp gelecek. Şimdi bu olan saçmalığı hemen ona yazıp anlatmalıyım. Eminim güleceği bir şeyler ona iyi gelecektir. Ona aksini anlatmaya çalışmanın bir faydası yoktu. Üstelik aniden yarattığı sahte dünyada o kadar ümitli ve mutluydu ki, ona acıyı zorla kabul ettirmenin bir anlamı yoktu. Küçük sekreter masasının çekmecesinden kağıtlarını çıkarıp birkaçını da bana uzattı. Al tatlım, sen de bir şeyler yaz, beraber göndeririz. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Janine öylesine aydınlık, mutlu bir dünyaya girmişti ki, yanında gözyaşı dökmem dahi mümkün değildi. Şimdi bir an evvel evime dönüp bebeğime sarılmak ve doya doya ağlamak istiyordum. Yutkunup zorlukla konuştum. Sevgili Janine, benim artık gitmem gerek. Ama emin ol, ben de sık sık yazıyorum Ezra'ya. Eminim canım, seni ne kadar sever bilirsin. Hıçkırıklar boğazımda düğümlenmişti. Dudaklarımın arasından "hem de çok" sözcükleri dökülüverdi. Janine'i yanağından öpüp teşekkür ederek dışarı fırladım. Dairenin kapısı kapandığında haykırmamak için avucumla ağzımı kapadım ve ağlamaya başladım. Yüreğim tekrarlanan acıyı kaldıramıyordu. Süt dolan göğüslerimin sızlaması, Aurora için bu acıyla yaşamayı öğrenmem gerektiğini hatırlattı. Yol boyu takside gelirken boşlukta sürükleniyor gibiydim. Sanki bedenim bana ait değildi. Eve perişan girdiğimi gören Celeste, Janine'in kalbimi kırmış olduğunu düşünmüştü. Beni teselli için sarıldı. Ona Ezra'nın öldüğünü söylerken korkunç gerçeği ilk kez kendi sesimden duyuyor gibiydim. Celeste'le hıçkırıklarımız karıştı. Tanrım! Ah benim talihsiz küçüğüm! Tanrı yardımcın olsun bebeğim! Onun şefkatli kolları arasında sevgiye ne kadar çok ihtiyacım olduğunu bir kez daha fark ettim. Ancak bu his, hayatımdaki eksikliği tamamlamak bir yana, Ezra'nın yitik sevgisini kat be kat özlenir kılıyordu. O akşam Paul, Shana ve Eva'nın katılmasıyla dairemde küçük bir yaz grubu oluştu. Acımı paylaşırken bana ne söyleyeceklerini bulmakta zorlanıyorlardı, farkındaydım. Ezra'nın ölümünün yanı sıra benim babasız bir bebekle yapayalnız kalmış olmamın sevenlerimi ne kadar endişelendirdiğini görebiliyordum. Benim için ise Ezra'dan böyle güzel bir anı kalmış olması tek tesellimdi. Onunla evli olmadığım dahi umurumda değildi. Aurora adım adım büyürken Ezra da onun gözlerinde, dudağının üzerindeki gamzede, ileride şekil alacak karakterinde bizimle birlikte yaşayacaktı. Bunu düşünmek sevdiklerim içinde en çok Ezra'nın bana ait olduğu duygusunu veriyordu. Nesim'le olduğu gibi sadece ikimizin bedeniyle sınırlı kalmayan, üçüncü bir hayata can veren aşk beraberliğimiz, sanki bir gecelik zaman diliminde yaşanmış değildi de, o hep benimle beraber, hep varmış gibiydi. Bir torunları olduğunu Steinlara anlatmanın en iyi yolunun, onları eve davet edip Aurora'yı göstermek olduğuna karar vermiştim. Ama yanından ayrıldığımdan beri Janine'in yaşadığı şokun devamında nasıl bir haleti ruhiye içine girdiğini bilemiyordum. Anlayabilmenin tek yolu aramaktı. Telefonu açan Isaac Stein'di. Senelerdir tanıdığım dinç, hakim ses tonu, soluk, üzgün bir renge bürünmüştü. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Sadece, "Nasılsınız Bay Stein?" diye kendimi bağlamayacak bir soru yöneltebildim. Ezra'yı biliyorsun. Devam edemedi, boğazı düğümlenmişti. Biliyorum, haber geldiğinde oradaydım dedim zorlukla. Ancak Janine size duyurmayacağını söylediğinden arayamadım. Richard olmasaydı yine duymayacaktım. Janine o konuyu hiç açmadı. Sinagogda bir tören dahi düzenleyemiyorum. Ezra'nın ölümünün ilanı Janine'i de benden koparacak diye korkuyorum. Şu an nasıl? Kendisine tamamen sahte bir dünya yarattı. Onu gören Ezra yarın cepheden dönüyor sanır. Çok zor durumdayım Hüma tatlım. Her akşam geldiğimde Ezra'nın eski mektuplarından birini çıkarıp sanki o gün yeni gelmiş gibi sevinç içinde bana okuyor. Onu izlerken kalbim bir kez daha kırılıyor. İnkar ettiği trajedinin yanı sıra bütün gerçeklerden de kopmuş gibi. Bütün uğraşlarını, dostlarını bıraktı. Sabahtan gece yarısına sayfalarla mektup yazıyor Ezra'ya. Çok üzgünüm Bay Stein. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acınızı aynen yaşadığımı bilmenizi isterim. Ondan eminim Hüma. Onun için çok özeldin. Telefonda ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. O da benim için çok özeldi Bay Stein diyebildim. Telefonu kapadığımızda esas söylemek istediğimi yine söyleyememiştim. Evladının acısıyla karısının ruhsal travması arasında çaresiz kalmış, bu zavallı dostun hayatında daha fazla kaos yaratmaya gönlüm el vermemişti. Isaac Stein'in yanında olup onun acısını paylaşabilmeyi çok isterdim ama kendi ruh halim öylesine darmadağın ve perişandı ki bir başkasının hüznüne derman olmam mümkün değildi. Özellikle geceleri, yalnızlığımı en koyu yaşadığım saatlerde, bütün gün ortaya koyduğum güçlü kadın tablosu çatlıyor, dağılıyor ve beni, babasını hiç tanıyamayacak bebeğimle, hayatı göğüslemek zorunda kaldığım gerçeğiyle baş başa bırakıyordu. Varlığı bana yaşam ve mücadele gücü veren kızımın, korunmasız masum haline bakarken onu, içinde yetiştiğim kocaman ailenin sevgi yumağından uzak, yapayalnız büyüteceğimi düşünüp vicdan azabı çekiyordum. Gece, sessizlik ve yalnızlık korkularımı büyütüyor, devleştiriyor ve beni ağlatıyordu. 23. yaşıma girdiğim 7 Mayıs sabahı da, işte böylesine bir gecenin ardından yeni güne başlıyordum. Çocukluğumdan beri sırasıyla annemle babamın, Nesim'in ve sonra Ezra'nın yaş günlerim için verdikleri davetler, aldığım hediyeler gözümün önünden geçti. Bütün o sevdiklerim ve kutlamalar sanki güzel rüyalardan ibaretti. Sanki daha evvel bir başka devirde, bir başka hayat yaşamıştım da onu hatırlıyordum. Belki bana ait olduğunu zannettiğim o hayat gerçekten benim değildi. Belki kısa süreliğine bana emanet verilmiş ve sonra geri alınmıştı. Gerçek hayatım şimdi elimde kalandı. Bir daha ne zaman kavuşacağımı bilemediğim ailem, Lusitania'nın gövdesiyle okyanusa gömülmüş olan kocam Nesim, Siçepri'de savaş alanında hayata veda eden sevgili Ezra'm, benden çok çok uzaktaydılar. Sevdiğim erkeklerin ziyaret edebileceğim bir mezarları dahi yoktu. Sanki hiç benim olmamışlar gibi. Haziran geldiğinde Aurora bütün güzelliğiyle yazı karşılamaya hazırdı. Serpilmiş, kilo almış, çevresiyle ilgilenmeye, tanıdık gülücükler göndermeye başlamıştı. Ona giydirmeyi heyecanla beklediğim ve minicik çiçekler, fiyonklarla süslü elbiseleri ve dantelli boneleri içinde adeta bir taş bebek gibiydi. Central Park'ta yürüyüşe çıktığımız zaman görenlerin hayranlık dolu bakışları ve iltifatları göğsümü kabartıyordu. Mutlu, huzurlu bir bebekti ve onu ağlatmamak için büyük bir dikkatle düzenini hiç bozmamaya uğraşıyordum. Hayatımın en büyük amacı Aurora'nın gözyaşı dökmesine gerek kalmadan bütün ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu arada birkaç kez Stein'larla telefonda görüşmüştüm. Jani'nin konuşmaları hala aynı minvalde, Ezra'dan daha o gün gelmiş bir mektuptaki selamın bana iletilmesini veya yakında döneceğine dair beklentilerini içeriyordu. Bay Stein ise yasını yalnız başına yaşamaya devam ediyor, karısı yanında olmadığı anda görüşüyorsak acısını benimle paylaşıyordu. Haziran'ın ortalarında gelen mektup, beni kısa bir an için gerçeklerden uzaklaştırıp hayatın olmasını arzu ettiğim sahnesine taşıdı. Zarfta Ezra'nın yazısını gördüğüm anda heyecandan adeta nefesim kesilmişti. Jani'nin Ezra'nın ölmeyeceğine dair inancının doğru çıktığı ümidi ve coşkusuyla mektuba sarılıp ağladım. Ümit bu, insanı saadete boğarken gaflete de düşürebiliyor. İçimde bir yerlerde olmasını istediğimi görme, ona inanma ihtiyacı uyanmış ve sanki yüreğimdeki derin acıyı okşayarak iyileştirmeye yeltenmişti. Bu sahte iyilik mektubun tarihini görene kadar sürdü. 17 Nisan'da yazılmıştı. Yani öldüğü bildirilen Siçepri harekatından 3 gün önce. Hissettiğim büyük burukluğun ve kendi kendime yaşatmış olduğum hayal kırıklığının getirdiği yaşlarla mektubu Ezra'nın sesinden dinler gibi okumaya başladığımda onun büyük haberi ancak o günlerde almış olduğunu fark ettim ve yüreğim sevinç ve acı duygularının karmaşasıyla dalgalanıp çırpındı. Aşkım, şu an göklerde uçuyorum. Keşke sana sıkı sıkı sarılıp beraber uçurabilseydim de mutluluğumun derecesini anlatabilseydim. Nerede bulunduğum, cehenneme ne kadar yakın olduğum hiç önemli değil. İki mektubun bir arada henüz geldi. Bana hayatımın en güzel, en değerli hediyesini verdin aşkım. Buradaki zor hayatı, kanı, ateşi, ölümü, her şeyi unutturdu bana. Çünkü içinde hayatın müjdesi, mucizesi var. Sanırım arada başka mektupların da vardı ama onlar elime geçmedi. Benimkiler sana ulaşıyor mu bilemiyorum. Biricik aşkım, artık siperlerde seninle beraber bebeğimizin hayali de benimle olacak. Döndüğümde ikinizi birden kucaklamak için sabırsızlanıyorum. İkinizin beni bekliyor olacağını bilmek hem yaşama arzumu hem de hasretimi arttıracak. Kızımızın bana çok benzediğini söylüyorsun. Bunu okurken sana her an beni hatırlatacak olmasından egoistçe bir haz duydum. Ama senden alacağı güzelliklere engellemiş olduğum için de üzülmedim değil. Annem ve babamla bu müthiş haberi muhakkak paylaşmalısın. Benim satırlarımın ulaşması uzun zaman alabilir. Sevinçten çıldıracaklardır. Senin Tanrı'nın nazarında benim karım olduğunu bilmelerini istiyorum. Şimdi toplanıyoruz. Tekrar yazabileceğim ana kadar seni yüreğimi acıtan hasretimle kucaklıyorum, benim bir tanem, ebedi aşkım. Aurora'mıza benim için sarıl ve defalarca öp. Babasının onu ne kadar sevdiğini ve özlediğini ona anlat. Delice aşık Ezran. Bu yazdığı en son mektup olmalıydı. Bitirdiğimde ölüm haberini aldığım günden beri ağlamak isteyip de ağlayamadığım kadar gözyaşı döktüm. Aurora'nın varlığını bilerek ölmüştü. Ama bebeğim babasını hiçbir zaman bilmeyecekti. Kızımı kucağıma alıp onu Ezra'nın yerine de defalarca öpüp kokladım. Sonra o kucağımdayken Ezra'nın mektubunu bir kez daha yavaş yavaş masal okur gibi ona da okudum. Babasının ona olan sevgisini, doğumundan duyduğu heyecanı ve özlemi, büyüdüğünde yazıldığı kelimelerle hatırlayamayacaktı ama bebek hafızasında bu olayla ilgili sıcak, sevgi dolu bir his yerleşebilirdi. Aurora'nın bana teksif olmuş ela gözleri ve parmağıma sarılmış minicik avucunun teması sanki tahminimi doğrular gibiydi. Onun beni dinlediğinden ve anladığından emin, babasının mektubunu bir kez daha okudum. Bir daha ve bir daha. Sonunda uyuyup kalmıştı. Bense sanki kelimeler büyülüymüş de, tekrarlanınca Ezra'yı mucizevi bir şekilde hayata döndüreceklermiş gibi, kendi kendime ağlayarak okumaya devam ettim. Sayfa 245. Hüma, yüreği sıkışmış bir vaziyette, gözlerini babaannesinin satırlarından kaldırdı. Derin bir nefes alarak bakışlarını dışarıya, gecenin karanlığına çevirdi. Ezra'nın ölümüyle duyduğu hüzün, aynı zamanda kafasında yepyeni sorular yaratmıştı. Ezra, cepheden dönemeyeceğine göre, babaannesinin kendisine muhakkak aramasını söylediği Rabinstein, nasıl Ezra'nın oğlu olabilirdi acaba, diye düşündü. Zihninde sıralanmaya başlayan yeni sorular ve hayal gücünü zorlayan cevaplarla kendisini köşeye sıkışmış hissetti. Defteri elinden bırakıp verandaya çıktı. Saçları savruldu. Okyanustan esen rüzgar hırçınlaşmıştı. İçini basan ateş ve yüreğini yoran ağırlık, serin esintiyle kucaklaşınca içi titredi. Şu ana kadar okuduklarının, babaannesinin yaşadığı tragedyanın sonu olmadığını biliyordu ve daha şimdiden ruhuna hakim olan hüzün, tahammül edilemez bir yoğunluğa ulaşmıştı. Çocukluğundan beri hatırladığı canlı, neşeli, hepsini kendileri farkında olmadan yönlendiren, kuvvetli, hayata hakim babaannesinin, yaşadığı bunca şeyden sonra nasıl öyle kalabildiğini, o gücü nereden bulduğunu bir türlü anlayamıyor ve ona olan derin hayranlığı gittikçe kuvvetleniyordu. Bugün bile evlilik dışı çocuk sahibi olmanın cesaret istediğini düşününce, 1918 yılında dul bir genç kadının yaşayacağı sosyal dışlanmayı, problemleri hiç kale almadan, aşkına ve onun meyvesine sahip çıkması cesaretinin boyutlarına hayran olmuştu. Mehtap bir bulutun arkasında pusuya yatmıştı. Karanlıkta patlayan dalgaların seslerini dinleyerek yüreğindeki hüznü biraz olsun dağıtmaya çalıştı. Verandanın ucundaki diğer kapıya doğru baktığında içeriden sızan belli belirsiz ışığı fark etti. Derin bir nefesle soğuk yosun kokusunu içine çekti ve odasına geri döndü. Sehpada duran kadehinden bir yudum konyak aldıktan sonra geçmişi tekrar hatırlamak için odaya bir kez daha göz gezdirdi. Babaannesiyle Ezra'nın şömine önünde uzandıkları an henüz birkaç sayfa önce karşısında capcanlı belirmişti. Şimdi ise o büson halının üzerindeki aşıklar, yanan şöminenin alevleri, bir tülün arkasında kalmış, ateşin çıtırtıları, okyanusun sesi içinde neredeyse kaybolmuştu. ölüm, hüzün, hasret ve bir bebek. Yeni bir hayat, beslediği umutlar, verdiği güç. Apayrı bir sahne hayata geçmişti odanın içinde. Odanın dışında ise bambaşka bir hayat vardı. Diğer odalarda, katlarda, verandanın diğer ucunda, Brian'ın kaldığı odada farklı bir hayat yaşanıyordu. İstanbul'da, babaanne Hüma'dan kalan, şu an boş evde, kendi evinde, kocasının şimdi yalnız kaldığı yatak odasında farklı gerçekler vardı. Birkaç dünya bir araya gelmiş, hepsi ayrı ayrı kapılarını aralamış, karşısında duruyor gibiydi. Şu an içinde olmayı istediği ise sadece babaannesinin anlatmaya devam edeceği dünyaydı. Ne kadar acı, ne kadar yorucu olursa olsun. Yerine otururken gözü yatağın örtüsündeki Eros'lara takıldı. Yüzlerindeki gülümser ifade kaybolmuştu sanki ve artık ağlamaklı bakıyorlardı. Genç kadın elinin altındaki sayfayı çevirdi. Son telefon görüşmemizi takiben Isaac Stein, karısını Southampton'daki eve götürmüştü. Janine psikolojik destek vererek gerçekle yüzleşmesini sağlamak üzere bir uzman dostları yaz boyunca kendileriyle olacaktı. Janine hala Ezra'dan mektuplar geldiğine ve yakında New York'a döneceğine inanıyordu. O meşhum günden sonra Ezra'nın annesini ziyarete gitmeye hiç cesaret edememiştim. Çünkü bu şartlarda paylaşacağımız hiçbir şey yoktu. Ben gerçeğin farkında olarak onun kendini kaptırdığı mutlu görüntüye ayak uyduramayacağımdan, durumunu daha da kötüleştirecek bir şeye sebep olmaktan korkuyordum. Onun için şehirden uzaklaşmaları içime su serpmişti. Bu arada ilkbahardan beri Amerika salgın bir hastalıkla karşı karşıyaydı. İlk kez Mart ayında Kansas'taki Fort Riley kışlasında görülen ve uzak doğudan geldiği tahmin edilen İspanyol gribi gittikçe daha sık görülmeye başlamıştı. Süratle artan kayıplar gazete sütunlarına yerleşiyordu. Kızımı mümkün olduğunca sakin saatlerde parka çıkarıyor, onu kalabalıktan uzak tutmaya çalışıyordum. Hafta sonları Celeste, Paul, Shanna ve Eva ile beraber Long Island veya New Jersey kıyılarında küçük şirin bir otele yerleşiyor ve denizin güneşin tadını çıkarıyorduk. Ancak etrafımdaki güzellik ne olursa olsun hiçbir şeye karşı eski heyecanım kalmamıştı. Dostlarımla beraber bu gezileri yapmamın tek sebebi Aurora'ydı. Onun kıyıda suya soktuğum zaman attığı keyif çığlıkları, küçük köpükler yüzüne sıçradığı zaman katılarak gülmesi, minik tombul avuçlarının yardımıyla emeklediği kumsala yeni dünyalar keşfediyor gibi bakması benim ayakta durmamı sağlıyordu. Yanakları güneşten renklenmiş, ince saç telleri iyice sararmıştı. Mürebbiyem gibi arkadaşlarım da ona tek kelimeyle aşıktı. Aurora'da kendisini çevreleyen bu büyük sevginin farkında, kucaktan kucağa dolaştırılmanın keyfini yaşıyor, gülücüklerle, agucuklarla bu sevgiye karşılık veriyordu. 1 Eylül pazar günü akşama doğru mevsimi kapattığımız böylesine güzel bir hafta sonundan dönmüştük. Kızımın banyosunu yaptırmış, emzirmiş ve henüz yatırmıştım ki kapı çalındı. Kapıyı açtığımda karşımda duran üniformalı genç erkek, beynimde şimşek hızıyla Ezra hala yaşıyor olabilir düşüncesi estirip, hüzün yorgunu yüreğime bir kıvılcımlık heyecan verdi. Ve bu sadece bir nefes anı kadar sürdü. İki kolunun altında destek aldığı koltuk değnekleriyle dengesini kurmaya çalışan genç adam başıyla selam verdi. "Özür dilerim bayan," dedi. "Siz Hüma olmalısınız." "Tanışıyor muyuz?" Omuzunda asılı çantanın kaymasını engellemek için kolunu oynatırken mahcup gülümsedi. "Hayır bayan, ama fotoğrafınızı görmüştüm."
"Fotoğrafım?"
"Özür dilerim, kendimi tanıştırmadım. Ben Teğmen Daniel Kessler. Ezra ile 26. birlikte beraberdik." Ezra ile ilgili olan herhangi biri, herhangi bir şey beni yeniden canlandırmaya yetiyordu. Heyecan içinde Teğmen'i içeriye davet ettim. Birer fincan kahve hazırlayıp karşısındaki koltuğa oturduğumda nefesimi tutmuş bana anlatacaklarını bekliyordum. Omuzundaki çantayı indirip açtı, içinden bir kurdeleyle bağlanmış zarf tomarı ve küçük bir not defteri çıkardı. Elindekileri bana uzatırken sesi üzüntülüydü. Öncelikle büyük kaybınızdan dolayı en derin üzüntülerimi iletmeme müsaade edin. Yutkunup acımın bir kez daha yüreğimi dağlayıp elini çekmesini bekledim. Öldüğü doğru, değil mi? Evet bayan, maalesef. O günkü harekattan sadece 8 kişi sağ kurtulabildik. Ben nasıl bugün buradayım hala inanamıyorum. Üzerlerinde kendi el yazım olan mektuplara bakarken gözlerim yaşlanmıştı bile. Ezra'nın tuttuğu, okuduğu ve tekrar kapadığı zarflardan sanki cephenin barut, ateş, kan kokusu odaya yayılıvermişti. Başımın döndüğünü, midemin bulandığını hissettim. İyi misiniz? Ayağa kalkarken evet teşekkür ederim dedim. Balkon kapısını açıp derin derin nefes alıp bekledim. Tekrar koltuğa otururken ona zoraki gülümsedim. Merak etmeyin, şimdi daha iyiyim. Ölüme alışmak kolay olmuyor. Lütfen bana onu anlatın. Onunla çok iyi dosttuk. Birbirimize vasiyetimiz vardı. Geri dönemediği bir gün olursa bunları size iletmem gerektiğini söylemişti. O küçük defteri sizin için yazıyordu. Harp bitip döndüğünde Southampton'da, kıyıda dalgalarının sesini dinlerken beraber okuyacağınızı hayal ederdi. Gözümde yaşlar acı bir gülümsemeyle Ezra'nın bana yazmış olduğu satırları hatırladım. Biliyorum, hayallerinden biri de buydu, biliyorum. Merak ettiğim bir şey vardı ama sormakta zorlanıyordum. Çünkü cevabından korkuyordum. Teğmen Kessler, bana Daniel deyin lütfen. Daniel, çok acı çekti mi ölürken? Acı. Cephede savaşırken acının tarifi bir başka oluyor bayan. Çoğu kez yaraların acısıyla yaşamak, ani ölüm getiren bir darbeden çok daha fazla acı verir. Peki Ezra, o nasıl öldü? Mount Sek eteklerinde. İnanın acı çekmesine fırsat olmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü benim kollarımda öldü. Sadece 3 cümle söyleyebildi. Titreyen yaşlarım arasından bakarken sordum. Nedir? Aşkıma söyle, Hampton'larda, deniz kıyısında bekliyorum. Bebeğimizi de getirsin. Benim için onları öp. Teğmen Kessler'ın sesi sanki bir kuyuya çekiliyormuş gibi hafifleyerek kesildi. Onun anlattığı anı tekrar yaşadığını ve bundan duyduğu büyük acıyı yüz ifadesinde görmemek mümkün değildi. Ezra'nın anne ve babasına bebeğimizle ilgili bir şeyler yazmaya fırsatı olup olmadığını merak ediyordum. Gözümdeki yaşları silip sordum. Diğer evrakları ne olmuştur dersiniz? Sanırım künye ve madalyasıyla birlikte ailesine gönderildi. Bebekten onlara bahsetmiş miydi biliyor musunuz? Sanıyorum. Sessizliğe gömülmüştüm. Teğmen Kessler çantasını omuzuna astı, koltuk değneklerine abanarak yerinden kalktı ve ''Müsaadenizle artık kalkmak zorundayım. Grand Central'da akşam trenini yakalayacağım.'' ''Ne tarafa gidiyorsunuz?'' ''Vermont.'' ''Aileniz sizi dört gözle bekliyor olmalı.'' Cevap vermedi, bakışları buğulandı. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürürken ona eşlik ettim. Teşekkür ederim Teğmen. Bu durumda buraya kadar geldiğiniz için. Durumum için Tanrı'ya şükrediyorum. Bunun insanın başına gelebilecek en kötü şey olmadığını artık biliyorum. Yine de bu mektuplara ve Ezra'nın hatıratına sahip olmak benim için çok önemliydi ve tabii onun en son söylediklerini bilmek de. Kapıyı açmak üzereydim ki durdu. Dönüp ona baktım. Yakışıklı ama mahzun yüzünün cepheye gitmeden önce mutluluk dolu bir tebessümle sarıldığından emindim. Gözlerimin içine bakarak bir sır veriyormuş gibi konuştu. Sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz?
Evet dedim fısıltıyla.
Size kavuşmak ve kızını görmek için sabırsızlanıyordu.
Biz de sabırsızlıkla onu bekliyorduk.
Keşke beni de böyle bekleyen birileri olsaydı.
Birden gözlerindeki ifadenin sadece savaşın acısı olmadığını anladım.
Ona mutluluk verecek bir şeyler söyleme ihtiyacını hissettim.
Bebeği görmek ister miydiniz?
Geldiğinden beri ilk kez yüzünde canlı bir tebessüm belirdi.
Aa evet, hem de çok.
Yatak odasına girdiğimde, kızım yattığı yerde pencereden gelen ılık rüzgarla dönen başucundaki halkada asılı, renkli minik ahşap kuşları izlemekteydi. Küçük sevinçli çığlıklar atıp, minik yumruklarını, bacaklarını heyecanla sallıyordu. Onu kucağıma alıp salona geri geldim. Kucağımda kaldırıp işte dedim, bu bizim Aurora'mız.
Aurora önce gözlerini kocaman açıp karşısındaki yabancıyı izledi ve ardından uzun neşe çığlıklarından birini attı.
Tanrım, ne kadar güzel bir bebek dedi Teğmen. Size çok benziyor.
Ama gözleri aynen Ezra'nınkiler gibi.
Teşekkür ederim. Ezra'nın en sevdiği iki güzelliği tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum.
Vedalaşıp kapıdan çıktığında durup bedenini değneklerin yardımıyla sağ ayağı üzerinde çekerek asansöre doğru ilerleyişini izledim.
Daniel Kessler cepheden dönmüştü ama belli ki içinde bir şeyler, hayatının bir bölümüyle beraber ölümle buluşmuştu.
Dönüşünü kutlayacağı kimsesi olmaması içimi burkmuştu.
Kendimi tutamayıp seslendim.
Teğmen
durdu ve yavaşça döndü.
Kapıyı açık bırakıp kucağımda Aurora ile beraber ona doğru yürüdüm.
Yalnız ve hüzünlü yüzüne gülümseyerek baktım.
Ezra'nın ikisini de benim için öp dediğini söylemiştiniz.
Ona yanağımı döndüm.
Bir an durdu.
Sonra çekingen hızlı bir buse verdi.
Ardından başını eğip kızımın elini öptü.
Keşke dedi, keşke benim yerime Ezra dönebilseydi.
Onun içten temennisine teşekkür anlamında omzuna dokundum.
Güle güle Teğmen, yolunuz açık olsun.
Asansör içinde Stefan'la birlikte kata gelmişti.
Ferforje kapılar açıldı.
Teğmen Kessler son kez başını çevirip gülümsedi.
Ezra'nın son nefesinin, son sözlerinin şahidini uğurlarken elimi salladım.
O gece kızımı yatağıma yanıma yatırıp ona, bu kez de benim babasına yazdığım mektupları okudum.
Yine o uyudu, ben okumaya devam ettim.
Ezra'nın küçük anı defterinin sayfalarını çevirdiğimde, Connecticut'ta kampa girdikleri andan 19 Nisan'a kadar neredeyse her gününü bana hitaben mektup yazar gibi yazmış olduğunu gördüm.
İçindekileri öğrenmek, satırlarda Ezra ile buluşmak için can atıyordum.
Ama hem mektubunda not düştüğü hem de Teğmen Kessler'ın bana ilettiği gibi defterini Southampton'da okumamı istemişti.
Beni ve Aurora'yı orada bekliyor olacağını söylemişti.
Onun bu son arzusunu yerine getirmeliydim.
Belli ki artık anne ve babasına bebeğimizi tanıştırmanın zamanı gelmişti.
Ertesi sabah Isaac Stein'in iş yerine telefon ettiğimde ses tonunu dikkatle izledim.
Ezra'nın yazmış olabileceği o son haberin henüz onlara ulaşmamış olmasını ilk söyleyen olmayı diliyordum.
Kendisine Teğmen Kessler'ın ziyaretini, Ezra'dan bana geri gelen mektuplarımı anlattım.
Sonra iftiharla Ezra'nın madalya almış olduğunu ve kendilerine iletileceğini aktardım.
''Biliyorum tatlım'' dedi Bay Stein ağlamaklı bir sesle.
''Geldi.
Bizim ona yazdığımız mektuplar, künyesi, madalyası geldi.
Keşke bütün bunlar o ilk defada elimize geçseydi de aynı acıyı tekrar tekrar yaşamasaydık.''
''Janine nasıl? Açıkçası ben aramaya çekiniyorum.''
''Sana söylemeyi unuttum Hüma, kusura bakma.
En sonunda iki hafta evvel gerçekle yüzleşti.''
Tanrı biliyor çok zor oldu.
Matemini şimdi yaşamaya başladı.
Bu kadar zamandır inkar etmenin yarattığı o huzurlu dünyadan kopması hiç kolay olmadı.
Doktor dostumuz devamlı orada ve onun gerçeğin acısıyla sakinleştiricilerin yarattığı uyuşukluk arasında bir yerde dengelemeye çalışıyor. Zavallı Jan'in şimdi acısını tedavi edemediği için suçlayacak birini arıyor. Isaac Stein, yaşadıklarını paylaşacak yakın bir dost bulmaktan memnun, soluk almadan devam ediyordu. Aurora ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadığına göre, belki de Ezra o haberi hiçbir zaman yazmamıştı. Bir ara durup, "Kusura bakma Yuma," dedi. "Kendi derdimle senin başını ağrıtıyorum. Sen nasılsın tatlım? Uzun zamandır görmedik seni." Bunu fırsat bilmiştim. Hemen aklımdakini söyledim. "Sevgili Bay Stein, ben de bu zor dönemde size hiç yardımcı olamadım, özür dilerim. Ama müsaitseniz önümüzdeki hafta sonu sizi Hampton'larda ziyaret etmek isterim." "Bilemezsin ne kadar seviniriz. Hatta işinden izin alabilirsen daha da uzun kalmalısın. Ben hafta içinde birkaç gün New York'ta oluyorum. Ama Jenny'nin bir müddet daha orada kalmasında fayda var. Ona arkadaşlık edersen çok mutlu olacaktır. Tabii ben de." "Ezra'dan gelen kutuyu ve madalyasını ona gösterdiniz mi?" "Evet canım. Zaten yarattığı o sahte alemden onu çıkaran da son gelen eşyalar oldu. Bak ne diyeceğim. Ben cuma öğleden sonra gideceğim. Seni de uğrar alırım. Sonra sen ne zaman dönmek istersen dönüşünü ayarlarız." Öyle gözüküyordu ki Aurora ile önce büyük babası tanışacaktı. "Memnuniyetle," dedim. "Yalnız bir ricam olacak." "Nedir o?" "Buraya geldiğinizde birkaç dakikalığına yukarıya çıkabilir misiniz? Size göstermek istediğim bir şey var." "Gayet tabii," dedi. "Her şey yolunda mı?" "Evet, her şey yolunda." Telefonu kapatırken dudaklarıma ister istemez bir tebessüm yayılmıştı. Eylül'ün 10'unda Aurora 6 ayını dolduracaktı. Sütüm kesilmek üzereydi ve bu bana Ekim'den itibaren tekrar üniversiteye dönme şansını verecekti. Hayatımda Celeste gibi bir yakınım ve kocası Paul'ün de anlayışlı ve şefkatli bir erkek olması bana büyük bir rahatlık sağlıyordu. Ancak galerideki işim için Eva'dan özür dilemiştim. Zira okuldan sonraki saatlerimi ve hafta sonlarımı tamamen Aurora'ya ayırmak istemiştim. Ona hissettiklerim sadece annelikten kaynaklanmıyordu. O kadar huzur verici, olağanüstü bir güzelliği ve neşesi vardı ki, beni adeta tedavi ediyor, çektiğim üzüntüleri, kayıplarımı, özlemlerimi hepsini unutturuyordu onunla olmak. Onu bırakmak zorunda kaldığım zamanlar eve dönerken içim içime sığmıyordu. Bu bambaşka bir aşktı. Aurora, hayatımda özleyip de sevgisine dayanamadığım herkesin birden yerini tutmuştu benim için. Sayfa 253. O gün öğleden sonra Isaac Stein, konuştuğumuz gibi saat 3'te geldi. Onu salona alıp kahve ikram ettim. Yüz ifadesinden konuşacaklarım hakkında ne tahmin yürüttüğünü anlamam mümkün değildi. Bana karşı her zaman olduğu gibi sevecen ve nazikti. Aslında nereden başlayıp nasıl anlatacağımı defalarca düşünmüştüm. Ama yine de kolay olmuyordu. Planladıklarımı bir yana bırakıp en sade, en kısa yolu tercih ettim. "Mr. Stein, aslında bunu sizinle ve Janine'le aylar önce paylaşmak isterdim. Ama şartlar buna müsaade etmedi. Benim için de hiç hazır olmadığım büyük bir sürprizdi. Ama diğer taraftan kendimi çaresiz ve yapayalnız hissettiğim bir anda hayatıma gelen inanılmaz bir güzellikti. Ve bu güzelliği sadece kendime saklamaya hakkım olmadığına inanıyorum. Çünkü onda sizin de bir parçanız var." Isaac Stein elindeki fincanı sehpaya bırakmış, dikkatle beni dinliyordu. Söylediklerimin devamından ne derece sürpriz beklediğini çözemiyordum. "Yanlış anlamayın. Bu konuda kimseye bir sorumluluk getirmeyi arzu etmiyorum. Sadece bilmenizi istedim. Çünkü sevgili Ezra da bunu istiyordu." Bütün cesaretimi toplayarak ayağa kalktım. Misafirim beni sessizce dinlemeye devam ediyordu. Müsaadenizle hemen dönüyorum. Aurora yatak odasında, beyaz bileklerine kadar uzanan fistolu elbisesiyle yolculuğa hazır uykuya dalmıştı. Ayaklarına minik saten patiklerini giydirip yavaşça kucağıma aldım. Derin bir nefesten sonra salona doğru ilerledim. Isaac Stein ayağa kalkmış, pencereden dışarıya bakıyordu. Kızım kucağımda, kapıda belirdiğim anda döndü. Ona doğru ilerleyip tam yanında konuşmadan durdum. Bay Stein'in bakışları, Wall Street ciddiyetini kaybetmiş, gözlerinde yaşlar titreşiyordu. Uzun uzun uyumakta olan Aurora'yı seyretti. Elini adeta dokunmaya korkarak onun başına doğru uzattı. Bir taş bebek gibi dedi sadece. Kucağınıza almak ister misiniz? Alabilir miyim? Aurora'yı büyük babasının kolları arasına yerleştirip geri çekildiğimde, onları daha evvel buluşturabilmiş olmayı ne kadar istediğimi bir kez daha anladım. Isaac Stein, yanağından inen yaşa aldırmadan, başını eğip torununun saçlarını, yanaklarını koklayıp içine çekti ve ona hayranlıkla bakarken mırıldandı. Aurora, nefesimi tuttum. Biliyorsunuz dedim heyecanla. Göz göze geldik. Evet, Ezra'nın en son mektubuydu. Postalamaya fırsatı olmamış ki son eşyalarıyla beraber gelen kutudan çıktı. Senin bize anlatacağını ve o zamana kadar sana bir baskı yapmamamızı yazmış. Hem bir torunum olduğunu öğrenip hem de uzak durmak ne kadar zor geldi anlatamam. Ama böyle bir günde Jeanne'nin sıhhatine kavuşmuş olması da çok mühimdi. İnan çok daha evvel bu haberi alıp yanında olmak, sana destek verebilmek isterdik. Her telefon konuşmamızda onu sormamak için kendimizi zor tutuyorduk. Bu büyük tanışmanın sevgi dolu bir kabulle gerçekleşmesi içimi rahatlatmıştı. Aurora'yı kucağıma geri alırken sordum. Bu durumda bizi hala hafta sonuna davet ediyor musunuz Bay Stein? Hem de büyük bir mutlulukla. Bu buluşma için geç bile kalındı. Ya Bayan Stein? Heyecanla bizi bekliyor. Ona en güzel ilaç bu olacaktır, inan bana Hüma. Şefkatle alnımı öptü. Omuzlarımdan nazikçe tutup fısıldadı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gülümsedi. Gülümsedim. O zaman gidebiliriz dedim. Araba Southampton'daki evin bahçesindeki çiçek tarhlarının arasından geçip önüne yanaştığında kapı açıldı. Yardımcısının ardından Jeanne Stein dışarı fırladı. Aurora yol boyu uyumuş, henüz gözlerini açmıştı. Bu kadar uzun öğle uykusu uyumazdı ama araba etkilemiş olmalıydı. Onu koltukta yatarken bırakıp önce kendim dışarı çıktım. Evet. Jeanne'in oğlunun ölüm haberinin şokuyla girdiği yarı meczup, garip mutluluk halinden sıyrılmış, kendine gelmiş görünüyordu. Oldukça kilo vermişti. Yaz sonu olmasına rağmen Hampton plajlarının güneşinden istifade etmemiş olduğu belliydi. Nekahat dönemindeki yorgun bir hastanın görüntüsünü taşıyordu. Ama bana doğru kollarını açmış gelirken, yüzüne yayılan sevgi dolu gülümsemeyle canlanmış gibiydi. Sarıldığımız an tebessümlerimiz gözyaşına dönüştü. Sanki aylar evvel Ezra'nın kaybını beraberce haber aldığımız o trajik an tekrar hayata geçmişti. Yanaklarımdan öptükten sonra gözyaşlarını eliyle silerek sordu. Nerede o? Kimi sorduğunu biliyordum. Arabanın içine eğilip Aurora'yı yattığı yerden aldım. Jeanne'in heyecan içinde ellerini dudaklarına bastırmış ağlayarak ona bakıyordu. Ah bebeğim benim, o kadar güzeldi ki. Yanakları uykuda kızarmış, gözlerini yeni çevresini ve karşılaştığı yabancıları anlamak için kocaman açmış, dudaklarını büzmüş bakıyordu. Jeanne'in ona doğru elini uzattığı anda baş parmağını minicik avucu içine alıp sıktı ve minik keyif çığlıklarından birini attı. Tatlım, bu harika bir bebek diye mırıldandı Jeanne'in. Harika bir bebek. Ezra'mın bebeği. Tanrım, Ezra'mın bebeği. Hüma, tatlım, eve benim kucağımda girmesine müsaade eder misin? Gülümseyerek Aurora'yı babaannesine verdim. Onu bağrına basıp eşikten içeri girerken, belki de senelerdir çok daha farklı bir mutlulukla düşlediği bu anı, şimdi oğlunun acısı eşliğinde yaşıyordu. Isaac Stein koluma girdi ve karısını takip ederken kulağıma fısıldadı. Her şey yoluna girecek prenses. Aynı olmayacak ama yoluna girecek. Bana yine Ezra ile aşk gecemizi geçirdiğimiz odayı vermişlerdi. Yine sonbahar akşamının rutubetini alması için şömine yakılmıştı. Beni odada yine yatağın örtüsü üzerinde oklarıyla Eroslar karşıladı. Ezra'nın sıcaklığı, sevgisi sanki orada benimleydi. Nereye baksam onu görüyordum. Tam büyük bir hüzünle ağlamak üzereydim ki, odanın diğer köşesinde pirinç ayaklar üzerine oturtulmuş, gül kurusu kumaş kaplı, cibinlikli bebek yatağını gördüm. İşte o zaman Steinların bu ziyareti ne büyük bir heyecanla beklediklerini bir kez daha anladım. Kızıma ve bana bir aile yarattıkları için onlara minnettardım. Hafta sonu için gittiğim ziyaretim 10 gün sürdü. Steinlar tek kelimeyle aşık oldukları Aurora'yı ve beni bağırlarına basmışlardı. Ezra yaşıyor olsaydı, bütün bu olanlara müsamaha gösterirler miydi bilemiyorum ama ne oğullarıyla yaşadığım gizli aşka, ne benim Musevi olmayışıma, ne de çocuğumuzun evlilik dışı doğmuş olmasına aldırmış görünüyorlardı. Şimdi tek dertleri Aurora'nın aile kayıtlarına geçirilmesi ve istikbalinin planlanmasıydı. Kendi aileme henüz açmadığım anneliğimi ve kızımı onlarla paylaşmış olmak, beraberliğimizi çok daha özelleştirmiş ve bizleri daha da yakınlaştırmıştı. Ezra'nın artık aramıza dönemeyeceğinin verdiği hüzünle, benim ve Aurora'nın varlığında oğullarının devamlı hatırlanıyor ve yaşatılıyor olmasını arzuladıklarının farkındaydım. Bu sebeple sadece kızım için değil, bana karşı da sergiledikleri korumacılıklarını anlayışla karşıladım. Janine kalsa artık benim de yerim onların yanıydı ve hep beraber yaşayıp Aurora'yı beraber büyütecektik. Bunu o kadar içten ve hevesle söylemişti ki, Ezra'dan sonra ilk kez bir araya geldiğimiz o günleri bu konuyu tartışarak geçirmek istemediğimden aksini söylemedim. Aslında Steinların Musevi camiasına karşı ne kadar zor durumda kalacaklarının farkında olduğum için, benimle ve Aurora ile ilgili ellerinden geleni yapmalarının ne kadar büyük fedakarlık istediğini biliyordum. Amerikan sivil kanunları ne imkan veriyorsa ondan istifade edeceğiz diyordu Isaac Stein. Aurora bizim torunumuz. Soyadımıza ve mirasımıza sahip olacak. İmkanımız el verdiği ölçüde iyi tahsil yapacak ve yetişecek. Dini anlamda ise Müslüman bir anneden doğduğu için kızımın hiçbir zaman Musevi camiasına kabul edilmesinin mümkün olmayacağından üzülüyor ve bunu kendime hakaret olarak alacağımdan endişe ediyorlardı. İstanbul'da gayrimüslim komşularımızın, dostlarımızın arasında büyürken, zaten öğrenmiş olduğum bu kuralları yadırgamadığımı kendilerine anlatmam zaman aldı. Ve sen tatlım diyordu Janine, sen Tanrı'nın nazarında oğlumuzun karısısın, bizim gelinimizsin. Sevgili Ezra'm son mektubunda böyle yazmış. Sen ve Aurora, onun bize vasiyetisin. Kurallarımızı değiştiremeyiz ama biz İshak'la bunu böyle kabul ediyoruz. Artık sen de bizim bir evladımızsın. Bu hislerinde ne kadar samimi olduklarını da her fırsatta gösterdiler. Belki bir başka ailenin dışlayıp horlayacağı, lanetleyeceği ilişkimizi baş tacı ettiler ve beni en kırılgan zamanımda büyük bir sevgi yumağıyla sarıp içlerine aldılar. O 10 gün içinde Janine'le hiç olmadığı kadar yakınlaştık. Kah gözyaşları, kah tebessümle Ezra'yı anarak, özleyerek ve Aurora'nın tadını çıkararak harika vakit geçiriyorduk. Günler hala yazdan kalma ılık güneşli lezzeti taşıyordu. Kimi zaman verandada oturuyor, kimi zaman da evin önündeki kumsalda yürüyüşe çıkıyorduk. Sohbetlerimizde eski günleri tekrar yaşıyor, kızımın geleceğiyle ilgili Jenny'nin babaanne hayallerini paylaşıyorduk. Yalnız karı koca Steinler'ın Ezra ile olan ilişkimin ne zaman nasıl yaşandığı ve nasıl bu kadar gizli kaldığıyla ilgili olarak en ufak bir serzenişte bulunmamış, ilişkimizin özel yanını hiç sorgulamamışlardı. Ezra'nın yazdığı ve benim anlattığım kadarıyla torunlarını ve resmi olmayan gelinlerini kabullenmiş ve bağırlarına basmışlardı. Ezra'nın cepheden döndüğünde kızımızla beraber okyanusa karşı oturup okuyacağımızı hayal ettiği anı defterini, onsuz ama onun arzu ettiği gibi okumak üzere kendime her gün öğle yemeğinden sonrayı ayırmıştım. Jenny'nin ilaçlarını alıp istirahate çekildiği 2 saat boyunca kumsalda yaydığım battaniyenin üzerinde Aurora ile oturuyor ve ona babasının ölene dek tuttuğu cephe anılarını okuyordum. Ezra'nın ne bana ne ailesine yazdığı mektuplarda hiç söz etmediği, savaşın cehennemi yolculuğunu, sefalet, açlık, soğuk ve düşmanla yaşanan mücadeleyi okudukça, savaşları aslında hiçbir tarafın kazanmadığını bir kez daha anlıyordum. Kayıplar sınırsızdı. Yeri doldurulamayacak, yeniden yetiştirilemeyecek canlar, bir metal, bir lav parçasının ucunda kaybolan hayatlar. Kızım beni dinlerken uyuyup kalıyor, ben gözyaşları içinde okumaya devam ediyordum. Ta ki Jenny'nin çay saati için çağırana kadar. Belli ki Ezra bu küçük defteri devamlı yanında taşımıştı. Kimi sayfaları ıslanıp yazıları kaybolmuş, kimisi çamurlanmıştı. Bütün yaşanmış ve tükenmişliğine ve sevdiğim adamın hayatı sona erdiği için yarım kalmış olmasına rağmen, defterin her satırını okurken Ezra'nın henüz yazmış olduğunu ve bir sonraki günü yazmak için de yaşıyor olacağını düşünüyordum. Ben deftere dokundukça, satırların üzerinde elimi gezdirip sayfaları çevirdikçe, sanki orada benimle ve parmakları parmaklarımın ucundaydı. 16 Eylül Pazartesi günü öğleye doğru Isaac Stein'la beraber Hamptonlardan ayrılıp New York'a geri dönmeyi planlamıştık. Jenny daha ay sonuna kadar orada kalacaktı. Fakat Aurora ile geçirdiği 10 günden sonra artık torunundan ayrılmak istemediğine ve şehre beraber dönmeye karar vermişti. Beni evime bırakırlarken Aurora için alışveriş yapmak üzere birkaç gün sonra buluşmaya sözleştik. Söylediğine göre hep bir kız torunu olmasını, ona kıyafetler almayı hayal edermiş. Belki de kız çocuğum olmadığı için dedi öpüşüp ayrılırken. Şimdi bu miniğin üzerine çok düşeceğim tatlım, sakın kızma. Onlara nasıl kızabilirdim ki? Üstelik kendimin bir aileye bu kadar ihtiyacım olduğu bir zamanda onları nasıl anlamazlık edebilirdim? Bunu düşünmek, anne ve babama kızımın varlığını nasıl anlatacağım konusunda beni bir kez daha düşünmeye itmişti. Steinler kadar onların da bir torunları olduğunu bilmek haklarıydı. Ama bu kadar uzaktayken, onları sakinleştirip ikna edebilme imkanım yokken, kuru kuru satırlarda giden bir haberin üzerlerinde nasıl bir şok yaratacağını kestiremiyordum. Ve bu endişe, yazmaya her karar verdiğimde fikrimi çeliyor, beni vazgeçiriyordu. Ekim geldiğinde daha önceden planladığımız gibi, Celeste gündüzleri kızımın bakımını üstlenmiş ve ben NYU'daki derslerime geri dönmüştüm. Jenny Stein her gün fırsat yaratıp muhakkak torunuyla beraber olmak için eve geliyordu. Aurora onu hayata döndürmüştü. Isaac Stein onun için özel bir hesap açtırmış, geleceğiyle ilgili tüm planları çizmiş görünüyordu. Benim kızımı alıp bir gün ülkeme dönebileceğimi kimse düşünmüyordu. Ben dahi kendimi dünyanın bir coğrafyasında ve benim için belirlenmiş bir zaman diliminde fanuslanmış ve bir daha hiç dışına çıkamayacakmışım gibi hissediyor, daha farklı bir program yapamıyordum. Sanki sevip kaybettiğim erkeklerin yasını tutmaya, İstanbul'u, evimi, ailemi özlemeye devam edeceğim, kızımın büyüyüp serpilmesini izleyeceğim yer New York'tu ve hep orada kalmam gerekiyordu. Bu şehrin benim yeni acılarım için hala yeri olduğunu bilemezdim. Eylül'den bu yana bu kez de influenza, Amerika içindeki askeri kamplarda ve cephedeki birliklerde büyük sayılarda kayıp verdiriyordu. Belli bir yol takip etmeyerek ülkenin muhtelif bölgelerinde şaşırtıcı bir hızla yayılıyor ve gazeteler ilk kurbanın haberini verdikten sonra birkaç gün içinde sayı yüzleri buluyordu. Seattle'da tramvaylara maskesiz binme yasağı getirilmişti. Birçok yerde dükkan sahipleri kapılarını açmıyor, siparişler yazılı olarak mağaza kapısına yapıştırılıyordu. San Francisco'yu takiben çok yerde eğlence yerleri kapanmaktaydı. Özellikle cepheden dönen askerlerin toplandığı kamp çevresindeki yerleşim bölgeleri ile transit geçtikleri şehirlerde salgın süratle yayılıyordu. New York Times, hastalığın New York'a ilk kez 13 Eylül'de limana giren denizciler tarafından taşındığını yazmıştı. Denizciler hemen karantinaya alınmışlardı ama birkaç gün içinde Manhattan'da hastalık görülmeye başlamıştı. O günden beri şehre giren tren veya otobüs yolcuları kontrolde tutuluyor, gripal enfeksiyonu olanlar derhal rapor ediliyordu. Okullar, iş ve eğlence yerlerinin saatleri yeniden ayarlanmıştı. Şehrin nüfus trafiğini mümkün olduğu kadar değişik saatlere yayıp salgının kalabalığı bir çığ gibi sarmasını engellemeye çalışıyorlardı. Hastanelerde her an gelebilecek hastalar için kontenjan yataklar ayrılmıştı. Bütün bu planlamaya rağmen ne hemşire ne de teşekküllü hastane kâfi geliyordu. Bir müddettir Aurora'yı evden çıkarmıyor ve çoğu New Yorklu gibi ben de evden çıkarken maske takıyordum. Şehrin yaşam temposu birdenbire düşmüştü. İnsanlar çok gerekli olmadıkça kalabalığa girmekten kaçınıyordu. 24 Ekim Perşembe günü eve kendimi oldukça yorgun hissederek döndüm. Doğum, yaşadığım üzüntü ve endişelerin ardından tekrar üniversite hayatının beni yormakta olduğunu düşünüyordum. Sevgili Celeste, bütün günümün evdeki yükünü üstümden alsa da, dersler ve konferanslar bittiği anda eve dönüyor ve kızımın bakımını üstleniyordum. Bunu onun için olduğu kadar kendim için de ihtiyaç olarak görüyordum. Akşam mamasını yedirip banyosunu yaptırmak en büyük zevkimdi ve böylece de dinleniyordum. Sonra onu kucağıma alıp yatağa oturuyor ve ona babasını, aşkımızı, hayallerimizi anlatıyordum. Şarkı söylediğim zamanlar cıvıltılarla bana katılan kızım, ona kendi hikayemizi anlattığımda susup minik ellerini yüzümde gezdiriyor, sanki beni anladığını söyleyip teselli ediyordu. Onunla baş başa olduğumuz bu sakin saatler benim bütün dünyamdı. Artık çeşitli püre mamalar yemesine rağmen gece yarısı uyandığında hala meme emiyordu ve ne kadar yorgun olursam olayım bu bağ onunla bir bütün olduğumuzu hissettiriyor ve sabırla o tekrar uykuya dalana kadar bekliyordum. O gece yarısı kızımın sesini duyduğum zaman yatağımdan kendimi zorlayarak kalktım. Sanki bedenim ağırlaşmıştı. Yerimden kalkıp adımlarımı atarken büyük bir gayret sarf etmek zorunda kaldım. Aurora'yı kucağıma alıp yatağa geri döndüm ve ancak sırtımı dayayıp oturabildim. Onu emzirirken ilk defa bir an evvel yatıp uyuma ihtiyacı hissediyordum. Kızım uyuduğunda onu geriye kendi yatağına götürecek gücü bulamadım kendimde. Yanıma yatırıp bedenimi bir an önce beni içine çeken uykuya teslim ettim. Sabah Celeste'in başucumda beni çekelemesiyle gözlerimi aralamaya çalıştım. ''Neyin var küçüğüm, iyi görünmüyorsun.'' Merak içindeki sesi uzaklardan geliyordu sanki. Yüzü sis arkasında gibiydi. Yerimden doğrulmaya çalıştım. ''Saat kaç?'' ''8:30.'' ''Tanrım, geç kaldım. Aurora...'' O zaman kızımın zaten Celeste'in kucağında olduğunu fark ettim. Dirseğim üzerinde doğrulmak istedim ama başım gerisin geri düştü. Göğsümde hissettiğim ani bir tıkanıklıkla öksürme ihtiyacı hissettim. İlk defa bunun yorgunluktan başka bir problemin işareti olabileceği fikri aklıma geldi. Dehşet içinde Celeste'i iteledim. ''Bebeğimi benden uzak tut Celeste. Çıkar onu odadan lütfen, çıkar hemen.'' Onun kızımın tekerlekli yatağını odadan çıkardığını duydum. Sonra tekrar geri geldi. ''Yaklaşma bana.'' dedim. ''Galiba hastalandım Celeste.'' ''Telaşlanma küçüğüm, şimdi bir doktor çağıracağım.'' Sesindeki yatıştırıcı tona rağmen mürebbiyemin aklından geçenin de benim düşündüğüm felaketle aynı olduğunu biliyordum. Semptomlar o salgın hastalığı işaret ediyordu. Ani yorgunluk, halsizlik, ciğerlerin iflası, nefes darlığı ve kan kusarak ölüm. Okuduğum olaylarda ölüm, şikayetler ilk başladığı andan birkaç gün, bazen sadece birkaç saat sonra gerçekleşiyordu. Yattığım yerde bunlar süratle aklımdan geçerken, ölecek olmamın bana hiçbir korku vermediğini fark ettim. Esas dehşet duyduğum konu, kızıma hastalığı geçirmiş olabileceğimdi. Bana bir asır gibi gelen zamanda, aslında bir saat olmadan, Doktor Cohen evdeydi. Yüzündeki maskeyle yanıma geldiğinde, bakışları düşüncelerimi teyit ediyordu. ''Hemen ambulansla hastaneye gidiyoruz.'' dedi. O an, korktuğum gerçekle beraber dipsiz bir kuyuya çekildiğimi hissettim. ''Kızım, bebeğim.'' diyebildim. Konuşurken zorlanıyordum. Nefesim her saniye biraz daha tükenmekteydi. Yatak odasından çıkarken aynada zorlukla seçebildiğim yüzüm sanki mavileşmişti. Başka zaman olsa hayal gördüğümü zannedebilirdim. Ama bunun hastalığın süratle ilerleme semptomlarımdan biri olduğunu okumuştum. Arka arkaya gelen öksürükle nefesim biraz daha daraldı ve avucuma gelen kanı gördüğümde ciğerlerimde kanamanın başlamış olduğunu anladım. Beni kapıdan çıkarırlarken doktorun bebeği de götürüyoruz dediğini duydum. Ve bir gece evvel nasıl gaflette bulunup kızımı emzirdiğimi ve yanımda yatırdığımı düşünürken yetmeyen nefesimle ağlamaya başladım. Onu dışarıdaki tehlikeden korumaya çalışırken hastalığı eve, bebeğime kadar kendim getirmiştim. Maskeli, önlüklü hasta bakıcılar tarafından ambulansa yerleştirilişim en son hatırladığım şeydi. Hararetim artmaya başlamıştı. Sinsi başlangıç ve süratli son hastalığın tipik gidişatıydı. O andan sonrası yüksek ateşten yarı baygın uyku haliyle nefes darlığı ve kan kusturan öksürük nöbetleri arasında defalarca ölümü gördüğüm ve bana dokunduğunu hissettiğim bir zaman dilimiydi.